Ayrım 2. Aldatmak. Paulo Coelho, sayfa 28. Öğle yemeğimi bir arkadaşımla birlikte yiyeceğim. Arkadaşım ismini şimdiye kadar hiç duymadığım bir Japon lokantasında buluşmayı önerdi. İsmini duymamam tuhaf çünkü Japon yemeğine bayılırım. İş yerimin biraz uzağında kalsa da yemeklerin mükemmel olduğuna beni ikna etti. Lokantaya gelişim kolay olmadı. Otobüste aktarma yapmam, sonra da sokakta birine harika lokantanın bulunduğu pasajın yerini tarif ettirmem gerekti. İçeri girince her şeyi, dekorasyonu, örtü yerine kağıtla kaplı masaları, pencere bulunmayışını berbat buluyorum. Ama arkadaşım haklı, Cenevre'de yediğim en iyi yemeklerden biri. Ben hep aynı lokantada yerdim, fena bulmazdım ama özel bir tarafı da yoktu diyor arkadaşım. Derken Japon sefaretinde çalışan bir arkadaşım burayı tavsiye etti. Mekanı berbat buldum. Herhalde sen de aynı şeyi düşünmüşsündür. Ama lokanta bizzat sahipleri tarafından işletiliyor. Farkı yaratan da bu. Ben hep aynı lokantalara gidip aynı yemekleri sipariş ediyorum diye düşünüyorum. Bu konuda bile riske girmekten acizim artık. Arkadaşım antidepresan kullanıyor. Hayatta son istediğim şey onunla bu konuda konuşmak. Çünkü bugün hastalığın bir adım ötemde olduğuna kanaat getirdim ve bunu kabullenmek istemiyorum. Tam da kendi kendime hayatta istediğim son şeyin bu olduğunu söylerken ilk yaptığım şey bu oluyor. Başkasının başına gelen felaketler daima kendi ıstırabımızı yatıştırmaya yarar. Keyfinin nasıl olduğunu soruyorum. Çok daha iyiyim. İlaçların tesiri uzun sürse de bünyeye etki etmeye başlayınca etrafımızdaki şeylere yeniden ilgi duyuyor, yeniden her şeyin rengi ve tadı olduğunu fark ediyoruz. Başka bir deyişle, insanların ıstırabı da ilaç endüstrisi için bir kazanç kapısına dönüşmüş. Mutsuz musun? Şu hapı alırsan bütün dertlerin geçecek. Arkadaşıma nazikçe, gazetede depresyon hakkında hazırlayacağım önemli bir makale konusunda bana yardım edip etmeyeceğini soruyorum. Zahmet ettiğine değmez. Artık insanlar bütün hissettiklerini internette paylaşıyorlar. Ayrıca ilaçlar da var. İnternette neler tartışılıyor? İlaçların yan etkileri. Kimse başkasının belirtileriyle ilgilenmiyor. Çünkü bunlar adeta bulaşıcı. Yoksa birdenbire öncesinde var olmayan duyguları hissetmeye başlayabiliriz. Bu kadar mı? Meditasyon egzersizleri. Ama bunların pek sonuç verdiğine inanmıyorum. Hepsini denedim ama ancak bir derdim olduğunu kabullendikten sonra iyileşmeye başladım. İyi de yalnız olmadığını bilmenin hiçbir faydası olmuyor mu? Depresyonun hissettirdikleri konusunda konuşmak herkese iyi gelmez mi? Kesinlikle hayır. Cehennemden kaçanlar orada hayatın nasıl sürdüğünü hiç mi hiç bilmek istemezler. Neden yıllarca bu halde kaldın? Çünkü depresyonda olduğuma inanmıyordum. Ayrıca seninle veya başka arkadaşlarımla konuştuğumda herkes bunun saçmalık olduğunu, sahiden dertli insanların depresyona girmeye vaktinin olmadığını söylüyordu. Doğru söylüyordu. Sahiden böyle demiştim. Israr ediyorum. Bence makaleler veya blog gönderileri insanların hastalıklarıyla mücadele etmelerine ve yardım istemelerine yardımcı olabilir. Depresyonda olmadığım için bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bunu özellikle vurguluyorum. Acaba kısacık da olsa bundan bahsedebilir mi? Arkadaşım tereddüt ediyor ama o benim arkadaşım ve belki de bir şeyden şüpheleniyor. Bir tuzağa düşmek gibi bu. Tutsak olduğunu bilsen de bir türlü. Ben de birkaç gün önce aynen böyle düşünmüştüm. Arkadaşım cehennem tabir edilen yere girip çıkmış, herkesin ortak noktası gibi görünen şeyleri sıralamaya başlıyor. Yataktan kalkmayı istememek, en basit işlerin bile Herküles'in görevleri gibi zorlu birer sınamaya dönüşmesi, dünyada gerçekten ıstırap çeken onca insan varken bu hallere düşmek için hiçbir geçerli sebep bulunmadığından duyulan suçluluk. Dikkatimi masadaki lezzetli yiyeceklere çevirmeye çalışıyorum ama yemeğin tadı çoktan kaçtı. Arkadaşım konuşmayı sürdürüyor. Hissizlik, neşeliymiş gibi davranmak, mutsuzmuş gibi davranmak, orgazm taklidi yapmak, eğleniyormuş gibi yapmak, iyi uyumuş gibi yapmak, yaşıyormuş gibi yapmak. Ta ki hayali bir kırmızı çizginin bulunduğu bir ana gelip, bu çizgiyi aşarsan dönüş olmadığını fark edene dek. Derken şikayet etmeyi bırakıyorsun. Çünkü şikayet etmek bir şey için mücadele ettiğin anlamına geliyor. Bu bitkisel durumu kabullenip onu herkesten saklamaya çalışıyorsun. Oysa bu hiç de kolay bir iş değil. Peki senin depresyonu tetikleyen neydi? Önemli bir şey değildi. İyi de bütün bunları neden soruyorsun? Yoksa sen de mi benzer şeyler hissediyorsun? Kesinlikle hissetmiyorum. Konuyu değiştirsek iyi olacak. Ertesi gün röportaj yapacağım siyasetçiden bahsediyoruz. Liseden tanıdığım eski sevgililerimden biri ama birkaç kez öpüştüğümüzü ve henüz doğru düzgün şekillenmemiş göğüslerimi ellediğini çoktan unutmuştur herhalde. Arkadaşım bunu duyunca heyecandan yerinde zor duruyor. Bense hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorum. Tepkilerimi otomatik pilota almış gibiyim. Hissizlik. Henüz bu aşamaya gelmedim. Başıma gelenlerden şikayet ediyorum ama sanırım çok geçmeden, birkaç ay da sürebilir, birkaç gün veya saatte, her şeye karşı duyduğum ilgisizlik içimde iyice yer edebilir ve bir kez yer etti mi kurtulmak çok zor olacak. Adeta ruhum yavaş yavaş bedenimi terk ediyor ve tanımadığım bir yere, bana ve geceleri üzerime çöken korkuya daha fazla katlanmasının gerekmeyeceği, güvenli bir yere doğru gidiyor. Sanki o anda çirkin ama yemekleri iyi bir Japon lokantasında değilmişim gibi, bütün yaşadıklarım araya girmek istemediğim ve istesem de beceremediğim bir film misali gözümün önünden geçiyor. Sabah uyanıp her zamanki şeyleri usulen yerine getiriyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. İşe gitmek için kendime çekidüzen veriyorum. Çocukların odasına gidip onları uyandırıyorum. Okula hazırlıyorum. Kahvaltı sofrasını kuruyorum. Gülümsüyorum. Hayat güzel diyorum. Geçen her dakikanın, yaptığım her hareketin ardından üzerime tanımlayamadığım bir ağırlık çöküyor. Tuzağa nasıl düştüğünü anlayamayan bir hayvan gibiyim. Sofradaki yiyeceklerin tadı tuzu yok. Gülümsemem ise tam tersi. Dudaklarıma daha da yayılıyor. Sofradakiler durumdan şüphelenmesin diye. İçimde yükselen ağlama arzusunu bastırıyorum. Gün ışığı gözüme gri görünüyor. Dünkü sohbet bana pek iyi gelmedi. İsyan etmekten vazgeçtiğimi, hissizliğe doğru süratle yol aldığımı düşünmeye başlıyorum. Acaba kimse bunu fark etmiyor mu? Elbette etmiyor. Neticede ben yardıma ihtiyaç duyduğunu kabullenecek son insanım. Derdim bu işte. Volkan çoktan patladı ve lavları geri çekmek, çevresinde çimler ekip ağaçlar dikmek, koyunlar otlatmak mümkün değil. Ben bunu hak etmiyordum. Daima herkesin beklentilerini karşılamaya çalıştım. Ama olan oldu ve elimden hiçbir şey gelmiyor ilaç almaktan başka. Belki hemen bugün psikiyatri ve sosyal güvenlik hakkında bir makale yazmayı önerip, gazetedekiler buna bayılırlar, bana yardım edebilecek iyi bir psikiyatri bulmayı başarırım. Gerçi bu pek ahlaki olmaz ama olsun, hayattaki her şey ahlaki değildir. Kafamı meşgul eden takıntılarım yok. Mesela rejim meraklısı değilim. Etrafı toparlama ya da gündelikçinin hatalarını bulma hastası değilim. Gündelikçimiz sabah 8'de gelir, çamaşırları yıkayıp ütüler, evi derleyip toparlar, arada sırada süpermarkete gidip alışverişimizi yapar, öğleden sonra 5'te işini bitirip gider. Hayal kırıklıklarımı bir süper anne olmaya çalışarak gideremem. Çünkü böyle yaparsam çocuklarım beni hayatları boyunca affetmezler. İşe gitmek için evden çıkınca yine komşumuza rastlıyorum. Arabasını cilalıyor. İyi de daha dün aynı şeyi yapmamış mıydı? Kendimi tutamayıp yanına gidiyorum ve neden aynı şeyi yaptığını soruyorum. Birkaç yerin cilası eksik kalmıştı diye karşılık veriyor. Bana günaydın deyip ailemin hatırını sorduktan ve elbiseme iltifat ettikten sonra. Arabasına bakıyorum, markası Audi. Kimileri Cenevre'ye Audiland derler. Bana gayet kusursuz görünüyor. Komşum arabanın üstünde gerektiği gibi parıldamayan birkaç noktayı bana gösteriyor. Lafı uzatıyorum ve insanların hayattaki amaçları konusundaki fikrini sorarak bitiriyorum. Çok basit, faturalarını ödemek. Seninki ya da benimki gibi bir ev satın almak, ağaçlarla dolu bir bahçeye sahip olmak, çocuklarını ve torunlarını pazar günleri evde öğle yemeğine davet etmek, emekli olduktan sonra dünyayı gezmek. İnsanların hayattan beklentileri bu mu? Gerçekten böyle mi? Bu dünyada son derece ters giden bir şey var. Asya veya Orta Doğu'daki savaşlardan farklı bir şey bu. Gazeteye gitmeden önce liseden sevgilim Jakob'la röportaj yapmam lazım. Bu bile beni heyecanlandırmıyor. Sahiden de her şeye ilgimi kaybetmekteyim. Hükümetin projeleri hakkında hiç sormadığım bir sürü bilgiye kulak veriyorum. Onu zorlayacak sorular soruyorum ama hamlelerimi zarifçe savuşturuyor. Benden bir yaş küçük, yani 30 yaşında ama 35'inde gösteriyor. Bu tespitimi kendime saklıyorum. Okuldan mezun olup yollarımız ayrıldıktan sonra hayatımda neler olup bittiğini hala sormamış olsa da onu yeniden görmek hoşuma gitti elbette. Bütün dikkatini kendisine, kariyerine, geleceğine vermiş durumda. Bense sersemce geçmişe saplanmış haldeyim. Dişlerinde tel olmasına rağmen okuldaki diğer kızlar tarafından kıskanılan o ergen kızdan farkım yok sanki. Çok geçmeden onu dinlemeye bırakıp otomatik pilota bağlıyorum. Hep aynı laflar, aynı konular. Vergileri düşürmek, suçla mücadele etmek, İsviçrelilerin işlerini elinden alan, sınır sakini tabir edilen Fransızların ülkeye giriş çıkışlarını daha iyi denetlemek. Her sene aynı konular tartışılıp durmasına rağmen sorunlara çözüm bulunamıyor. Çünkü hiç kimsenin meselelere ilgisi samimi değil. Sohbetimizin 20. dakikasından itibaren ilgisizliğimin içinde bulunduğum tuhaf durumun bir sonucu olup olmadığını merak etmeye başlıyorum. Olmadığına kanaat getiriyorum. Dünyada siyasetçilerle röportaj yapmaktan daha sıkıcı bir şey yoktur. Beni bir suç mahalline göndermelerini yeğlerdim. Hiç olmazsa katiller siyasetçilerden daha özgündür. Ayrıca gezegenin başka köşelerindeki halk temsilcileriyle karşılaştırılınca bizimkiler kadar ilginçlikten uzak ve tatsızları bulmak zordur. Özel yaşamlarıyla kimse ilgilendirmez. Sadece iki şey skandala yol açabilir. Yolsuzluk ve uyuşturucu. Gazeteler konu eksikliği çektiğinden bu unsurlar devreye girerse olay alabildiğine büyür ve beklenenden daha ağır sonuçlar ortaya çıkar. Ama siyasetçilerin metresi olup olmadığını, kerhanelere gidip gitmediklerini ya da eşcinselliklerini açık edip etmediklerini kim merak eder? Hiç kimse. Seçim vaatlerini yerine getirdikçe ve kamu bütçesini aşmadıkça hepimiz huzur içinde yaşayıp gideriz. Ülkemizin başkanı her sene değişir. Doğru duydunuz, her sene. Ve halk tarafından değil, İsviçre devletiminin yönetimini üstlenmiş 7 bakanın oluşturduğu federal meclis tarafından seçilir. Öte yandan Güzel Sanatlar Müzesi'nin önünden her geçişimde yeni plesibit propagandalarına rastlarım. Halk her şeye kendisi karar vermeye bayılır. Çöp torbalarının renginden siyah galip geldi. Silah ruhsatlarına, ezici çoğunluğun oyu sayesinde İsviçre dünyada kişi başına en çok silah düşen ülkeye dönüştü. Ülke çapında inşa edilmesine izin verilen minare sayısından 4, yabancılara tanınan sığınma hakkına, takip etmedim ama herhalde kanun onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bay Jakob König. Konuşmamız önceden de bir kez kesilmişti. Yardımcısına nazikçe sonraki buluşmasını ertelemesini rica ediyor. Gazetem İsviçre'nin Fransız tarafının en önemli gazetesi. Ve bu röportaj önümüzdeki seçimlerin kaderini bütünüyle değiştirebilir. O beni ikna ettiğine emin gibi davranıyor. Bense söylediklerine inanmışım gibi. Sohbetimizi yeterli buluyorum. Ayağa kalkıp teşekkür ediyorum ve röportaj için ihtiyacım olan her şeyi kaydettiğimi söylüyorum. Atladığımız bir konu kaldı mı? Elbette kaldı ama bunu dile getirecek taraf ben değilim. İşten çıkınca buluşmaya ne dersin? Çocuklarımı okuldan almam gerektiğini söylüyorum. Parmağımda tren çoktan kaçtı dercesine parıldayan saf altından alyansı gördüğünü ümit ediyorum. Anladım. Peki başka bir gün öğle yemeğinde buluşmaya ne dersin? Kabul ediyorum. Kendimi kolaylıkla kandırıp içimden şöyle diyorum. Belki de bana son derece önemli bir bilgi verecektir. Mesela bir devlet sırrı. Ülkemizin siyasetini kökten değiştirecek ve gazetemin yazı işleri şefinin bana bambaşka bir gözle bakmasını sağlayacak bir bilgi. Belli mi olur? Kalkıp odasının kapısını kilitliyor ve yanıma dönüp beni öpüyor. Öpücüğüne karşılık veriyorum. Çünkü bunu son yaptığımızın üzerinden uzun zaman geçti. Geçmişte aşık olabileceğim Jakob'un bugün bir ailesi var. Bir öğretim üyesiyle evli. Benim de bir ailem var. Servetini miras yoluyla kazansa da çalışmaktan gocunmayan bir adamla evliyim. Aklımdan onu itip artık çocuk olmadığımızı söylemek geçse de bu durum hoşuma gidiyor. Bugünlerde yeni bir Japon lokantası keşfetmekle kalmadım. Yanlış görülen bir şey de yaptım. Kuralları çiğnemeyi başardım ve dünya başıma yıkılmadı. Uzun zamandır kendimi bu kadar mutlu hissetmemiştim. Her geçen saniye kendimi daha iyi, daha cesur, daha özgür hissediyorum. Derken okul yıllarından beri düşlediğim bir şey yapıyorum. Yere diz çöküp pantolonunun fermuarını açıyorum ve aletini yalamaya başlıyorum. Saçlarımı kavruyor ve başımı istediği hızda indirip kaldırıyor. Bir dakika geçmeden boşalıyor. Harika. Karşılık vermiyorum. Aslında benim açımdan ona nazaran daha iyi geçtiği söylenebilir. Ne de olsa erken boşalan kendisiydi. Günahımın ardından işlediğim suçun ortaya çıkma ihtimali içimi korkuyla dolduruyor. Gazeteye dönerken diş fırçası ve diş macunu satın alıyorum. Yarım saatte bir tuvalete gidip yüzümde ya da ince işlemeleri kolayca lekelenen Versace marka bluzumda herhangi bir iz kalıp kalmadığını kontrol ediyorum. Göz ucuyla meslektaşlarımı izliyorum ama hiçbiri, özellikle de böyle konular için radarları hep açık tutan kadınlar, bir şeyin farkına varmıyorlar. Niçin yaptım bunu? Sanki bir başkası bana hükmedip beni o erotizmden uzak, safi mekanik duruma sokmuştu. Acaba Jakob'a bağımsız, özgür, kendi kendimin efendisi bir kadın olduğumu kanıtlamak mı istemiştim? Onu etkilemek için mi yapmıştım bunu, yoksa arkadaşımın cehennem adını verdiği şeyden kaçmaya çalışmak için miydi? Her şey eskiden olduğu gibi kalacak. Bir yol ayrımında falan değilim. Gideceğim yönü biliyorum ve önümüzdeki yıllarda ailemin yönünü değiştirmeyi başaracağımı, sonumuzun araba yıkamayı olağanüstü bir şey zanneden insanlarınınki gibi olmayacağını ümit ediyorum. Büyük değişimler zaman ister. Ve benim zamanım bol. En azından ben öyle umuyorum. Eve dönünce mutlu ya da mutsuz görünmemeye çabalıyorum. Bu halim çocukların dikkatinden hiç kaçmıyor. Anne, bugün sende bir tuhaflık var. İçimden evet demek geliyor. Evet var, çünkü yapmamam gereken bir şey yapmama rağmen en ufak bir suçluluk duymuyorum. Sadece yaptığımın ortaya çıkmasından korkuyorum. Kocam eve geliyor ve her zamanki gibi beni öpüp günümün nasıl geçtiğini ve akşam ne yiyeceğimizi soruyor. Alışık olduğu cevapları veriyorum. Rutinimiz değişmezse sabah bir siyasetçiye oral seks yaptığımdan da kuşkulanmaz. Bu arada yaptığımdan zerre kadar fiziksel haz almadığımı belirtmeliyim. Şimdi ise arzudan çılgına dönmüş haldeyim. Bir erkeğe, binlerce öpücüğe, üstündeki bir bedenin bana acı ve zevk vermesine ihtiyacım var. Yatak odamıza çıkınca düpedüz tahrik olduğumu, kocamla sevişmek için çılgına döndüğümü fark ediyorum. Ama sakin olmalı, abartmamalıyım, yoksa kocam şüphelenebilir. Banyo yapıp kocamın yanına uzanıyorum. Tableti elinden alıp başucu sehpasına koyuyorum. Göğsünü okşamaya başlıyorum ve çok geçmeden tahrik oluyor. Uzun zamandır sevişmediğimiz kadar heyecanla sevişiyoruz. Biraz yüksek sesle inlediğimde kocam sessiz olmazsam çocukları uyandıracağımızı söylüyor. Bense bundan artık bıktığımı, hislerimi dışa vurmak istediğimi söylüyorum. Defalarca orgazma ulaşıyorum. Tanrım, yanımdaki bu adamı ne kadar çok seviyorum. Sevişmemiz bittiğinde ikimiz de canımız çıkmış halde serilip kalıyoruz. Ter içinde kaldığımızdan yeniden banyo yapıyorum. Kocam banyoda beni izliyor ve şaka olsun diye duşu mahrem yerime tutuyor. Durmasını, yorulduğumu, uyumamız gerektiğini, böyle yaparsa beni yine tahrik edeceğini söylüyorum. Birbirimizi kurularken günlerimi geçirme biçimimi her ne pahasına olursa olsun değiştirme amacıyla beni bir gece kulübüne götürmesini istiyorum. Herhalde artık tuhaf bir şeyler olduğundan şüphelenmiştir. Yarın mı? Yarın olmaz, yok edersin var. Cuma gidelim. Hazır konu açılmışken sana lafı dolaştırmadan bir soru sorabilir miyim? kalbim duruyor. Kocam konuşmayı sürdürüyor. Yoga dersine neden gidiyorsun? Gayet sakin, kendiyle barışık, ne istediğini bilen bir kadınsın. Yoga boşuna vakit kaybı değil mi? Kalbim yeniden atmaya başlıyor. Cevap vermiyorum. Gülümseyip yüzünü okşamakla yetiniyorum. Yatağa devrilip gözlerimi kapıyorum ve uyumadan önce şunu düşünüyorum. Herhalde uzun süredir evli olanlarda sıklıkla görülen bir kriz döneminden geçiyorum. Yakında geçer. Herkesin sürekli mutlu olmasına gerek yoktur. Dahası dünyada kimse bunu başaramaz. Hayatın gerçekleriyle başa çıkmayı öğrenmek gerek. Sevgili depresyon, bana hiç yanaşma. Nahoşluk etme. Aynaya bakıp ne anlamsız bir yaşam demek için benden çok daha fazla sebebe sahip başkalarının peşine düş. İstesen de istemesen de seni nasıl alt edeceğimi biliyorum. Depresyon, benimle boşuna vakit harcıyorsun. İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.